Herkese merhabalar arkadaşlar. Okumayan Kalmasının ikinci podcast bölümüne herkes hoş geldi. Böyle bölüme biraz enerjik başlamak istiyorum ama ses tonumun en el verdiği enerjiklik seviyesi maalesef bundan daha yukarı çıkmadığı için şu an bununla yetinmek zorundayız. Neden bu programa daha enerjik bir şekilde başlamak istedim? Çünkü bu bölümde konuk alacağımız kitap biraz enerjiyle, biraz düşünce yapımızı değiştireceğimiz, biraz kişisel gelişimimize odaklanacağımız bir kitap olacak. Kitabımız Dr. Joe Dispenza'nın yazdığı, yanlış hatırlamıyorsam yine 2012'de yayınlanmış olan Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırma kitabı. Kitap gerçekten benim çok hoşuma gitti. Baştan bunu söyleyebilirim. Çünkü okurken böyle bir ön yargım vardı. Yani zaten böyle bir tesadüf eseri, bir öneri üzerine almıştım kitabı. Kitap 428 sayfa. Çok böyle ince bir kitap değil. Kitabın son kısmı bilhassa meditasyonla aslında meditasyonla alakalı diyebilirim. Yani başta kitap size ne okuduğunuzu, ne işte bunun felsefi, bilimsel kısmını anlatıyor. Daha sonra da isteyenler için bunu terapiyle, meditasyonla nasıl yapabilecekleriyle alakalı son herhalde böyle bir 50-60 sayfa bununla alakalı, meditasyonla alakalı. Şunu söyleyebilirim. Gerçekten eğer ki biraz da ilginiz de varsa çok hızlı bir şekilde akan bir kitap. Çünkü birçoğumuz için çok karışık olan işte kuantum fiziğinden tutun da mesleki, aynı zamanda şunu belirteyim önce. Dr. Joe Dispenza bir nörobilimci. Sadece bir nörobilimci değil. Yani 2021 yılı itibariyle 59 yaşında bir doktor. Amerika'da yaşıyor. Amerika'da doğmuş, büyümüş. Kaliforniya'da orada yaşayan bir doktor. Ama işin dramatik kısmı şu. Dispenza 24 yaşında triatlon etkinliğine giderken SUV tarafından eziliyor. Ve bu kazanın sonucunda da 6 tane omuru kırılıyor. Ve doktorlar çok riskli olan bu ameliyatların yani yapılmasını söylüyor, yapılması gerekliliğini söylüyor. Ama Joe Dispenza bu ameliyatları olmak istemiyor ve olmuyor. Ve daha sonra da kendi işte felsefi iç iyileşmeyi seçerek kendi yolunda belli 6-8 ay arası bir sürekli meditasyon yaparak gerçekten de bu ameliyatların gerek kalmadan sıkıntısız gidiyor ve ayağa kalkıyor. Doktor muayenelerine gidiyor. Tabii doktorlara inanamıyor. Ve zaten bu olaydan sonra da kendi ilk kitabı, yanlış hatırlamıyorsam, Sen Placebo'sunu yazıyor. Sen Placebo'sunda insanların nasıl kendi kendine düşünerek iyileşebileceğiyle alakalı yazdığı ilk kitap sanıyorum. Placebo'da bilmeyenler için atıyorum doktora gidiyorsunuz. Doktor size hap yazıyor ama verdiği şey şeker ama gün sonunda sizi tedavi ediyor. Aslında siz onun ilaç olduğunu inanarak kullanıyorsunuz ve bunun faydasını görüyorsunuz. Tıp alanında da birçok alanda bu kullanılıyor. Kanıtlanmış bir durum. Ve o kitabı yazdıktan sonra da bu işlere ve kendi üzerinde de bir mucizevi bir durum oluştuktan sonra devam ediyor yazmaya. Kendiniz 2012'de Kendiniz Olma Alışkanlığını Kırma, 2017'de de ya da 17 diye hatırlıyorum. Olağanüstü Olun kitabını, şu an okuduğum kitaplarından biri, kitabını yazıyor. Kendini bu alana adamış. İşte dünyada birçok kişinin böyle modern tıpın çözülemez, yapılamaz dediği şeyleri gerçekten terapilerle yapmış bir insan. Bir sürü kişi onun seminerlerine katılıyor, eğitimlerini alıyor ve kitaplarında da zaten birçok yerde bu mucizevi değişimleri anlatıyor. Ama bizim bu kitabımızda yine bir takım örnekler var ama daha çok enerji nedir? İşte insanın düşüncesi, niyet ne demektir? Niyet edince beyinde neler olur? Düşünerek insanlar neler yapabilir? Gibi. Hatta vurucu bir sözle ilk bölümü bitireyim. Çok uzatmayacağım, detaya da zaten gireceğiz. İnsanlar düşünerek hasta olabiliyorlarsa düşünerek neden iyileşemesinler diyor. Gerçekten de haksız mı? Diyerek ilk bölümü sonlandırıyorum. Kalan arkadaşlarla ikinci bölümde görüşmek üzere. Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler. İkinci bölümden herkese selamlar. Hızlıca kitabın şimdi daha derinliklerine ineceğiz birlikte. Dr. Joe Dispenza kitapta aslında kuantum fiziğiyle başlıyor. Newtoncu fizik dediği geleneksel fiziği anlattıktan sonra, yani maddenin en küçük yapı taşı işte atomdur, atomun çekirdeklerini işte daha altına inersek işte çekirdek vardır içinde ve etrafında proton nötron dönüyordur gibi kabul edilen ve günümüzde Newtoncu fiziği diye bilinen fizik kurallarını oluşturan temelden giriyor. Bir de daha nispeten yeni olan detayına inip bize kuantum fiziğini anlatıyor ve çok herkesin anlayacağı basit bir şekilde anlatıyor. Atoma daha çok yaklaşıp atom altı parçacıklara inildiğinde gördükleri şey aslında merkez kütle dediğimiz şeyin aslında çok küçük bir şey olduğu ve %99'una yakının neredeyse enerji olduğunu aslında orada altı çiziliyor. Ve ilk kısımda kuantum fiziği kısmında bu atom altı parçacıkların isterseniz bir insanın saç teli olsun, isterseniz yattığınız yastığında kullanan ketenin ya da herhangi bir şeyin neyden yapılmışsa çok hepsinin atom altına indiğimizde gördüğümüz şey aynı diyor. Ama bu atom altı parçacıklar bir araya gelip Fatih'in saç telini oluştururken başka bir yerde oksijen atomunun oksijeni oluşturuyor. Başka bir yerde bambaşka bir taşı oluşturuyor. Ama hepsinin özüne indiğinizde hepsi aslında enerjiden oluştuğunu söylüyor. Çok büyük bir kısmının. Tabii ki de bir kütle her zaman söz konusu. Buradan aslında size bir kuantum ve enerji ile alakalı bir bilgi vermiş oluyor ilk. Daha detaylı, güzel örneklerle, şemalarla bunu size anlatıyor. Daha sonra da asıl başlamak istediği yere geliyor ve düşünce nedir ile başlıyor. Aslında kendi de bir nörobilimci olduğu için beyin üzerinde çok araştırmalar yapıyor. İnsan düşündüğü zaman ne olur'u gerçekten çok güzel bir şekilde kitabında anlatmış. İnsanın düşündüğü zaman beyninde neler olduklarını çok böyle yalın bir dille anlatıyor ve diyor ki insan düşünmeye başladığı zaman işte frontal lobdaki o bilinç dediğimiz yerde nöronlar bir yan yana gelip nöronların içinde bir enerjisel hareketlenme oluyor. Bu hareketlenme sonucunda da biz bir şey düşünüyoruz diyoruz ve o nöron grupları bir araya gelip gruplanıyor. Bizim düşünce dediğimiz şeyi oluşturuyorlar. Enerji aslında bir araya gelip beynimizde düşünceyi oluşturuyor. Düşünce de aslında ne düşünüyorsak onu hissediyoruz. Çünkü bu oluşan enerji bizim işte salgı bezlerimizle vücut beyin kimyasal üretip gerekli salgı bezlerine gönderiyor. Onlar da yapması gereken görevleri yerine getiriyorlar ve bu bizde gün sonunda bir şey düşünüyoruz, bir şey hissediyoruz, hissettiğimiz gibi düşünüyoruz ve bu bize bir döngüye soktuğunu söylüyor. Genelde de zaten düşünce yapımız belli bir yaştan sonra 35 yaş ya da 40 yaşından sonra iyice oturuyor ve bu oturduktan sonra artık ne yeni bilgi, artık o nöron grupları hep bir araya gelmiş ve sürekli bir arada hareket etmek isteyip sürekli vücuda aynı kimyasalları salgılamak istediğini belirtiyor. Düşüncenin çok güçlü bir şey olduğunu orada zaten anlıyoruz okurken de insan bazen bayağı etkileniyor. Ve bu uzun süre bu kimyasallara maruz kaldığımız zaman aynı şekilde düşündük. Düşünce duyguyu oluşturdu. Aynı duygular aynı kimyasallara, aynı bizim vücudumuz beyinde salgılanan kimyasallara maruz kaldı ve hep aynı kimyasallara maruz kaldı. Bu maruz kalmanın sonucunda dediğimiz şey de huyu oluşturuyor. İşte bu çocuğun da huyu böyle. Bunun da karakteri böyle. Karakter belki orada bir tık daha farklı duruyor ama huylar da çok uzun süre aynı şekilde devam edildiğinde karaktere çok çok uzun vadede karakter etkisi ortaya çıktığını belirtiyor. Aslında bunu okuduğum zaman çok tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü hiç böyle oturup ya düşünüyorum nasıl ya düşünüyorum tamam ama hani düşününce beyinde ne oluyor ya da ne olmuyor açıkçası bu şekilde hiç ele alıp düşünmedim. O yüzden insanlar düşüncelerine dikkat etmesi gerektiği konusunda bir ton söz var. Ve hepsi birden anlamlı oldu bunları okuyunca. Çünkü bilimsel olarak önünüze böyle bir şey gelince ister istemez etkileniyorsunuz. Peki enerji nedir? Yani enerji dediğimiz şey ne? Beyindeki bir düşünme durumu sonrasında oluşan enerjiyi bize anlattı kitap. Ve neden vücut bu kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor kısmı da gayet etkileyici. Vücut işte kendi her işte mide, beyin ki en çok enerji tüketen yerlerden %60'ı yanılmıyorsam beyindi. Ve beyin ciddi bir enerji sarfiyatı. Mide öğütme için gerekli enerjiyi yine sağlaması gerekiyor. Yani vücut kendi fonksiyonlarını devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ama biz bu enerjiyi gereksiz yerlere harcadığımız zaman da gerçekten iş çığırından çıkabiliyor. Ve burada da ele aldıkları bir yer şu. İnsan yaşadığı genelde bilinçli bir şekilde anda ben şu an ne yapıyorumu düşünmüyorsa ya geçmişe gidiyor beyin ya da geleceğe gittiği söyleniyor. Yani ya gelecek kaygısıyla alakalı ya şunu ne yapacağım bunu ne yapacağım düşünüyoruz ya da ya geçmişte şöyle olmuştu birden onu hatırlıyorsun. Bu tarz bir ikilem içerisinde. Çok az bir belki çok böyle anda bilinçli bir şekilde kalmadığımız zaman ya geçmiş ya da gelecekle alakalı bir şeyler düşündüğümüzü belirtiyor. Ben kendi hayatımda tecrübe ettim gerçekten de öyle olduğunu gördüm. Beyin yaşadığı tecrübeleri gri maddede tutuyor. Bunu da imgelerle tutuyor. O yüzden bazen bir müzik dinliyoruz ya da bazen bir resim görüyoruz, bir film görüyoruz. Bu bize birçok şeyi hatırlatıyor. Orada kiminle, nasıl bir ortam gibi birçok şey bize hatırlatıyor bu imgeler. Ve bunun sonucunda da beyin aslında o gün o müziği dinlediği zamanki kimyasalları salgılıyor beyinde ve bu bizim vücudumuza o duyguları tetikliyor. O duyguların oluşturuyor diyebiliriz. Bu da bizim kötü bir tecrübemiz varsa geçmişte ve bunu sürekli takılı kaldıysak beyin hep o güne geri gidip her düşündüğümüzde harcaması gereken total enerjinin belli bir kısmını bu düşüncelere ve bu düşüncelerde düşündüğümüz için vücuda sanki o an onu yaşıyormuş gibi tekrar aynı kimyasalları salgılatıp bizim yine aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmemize ve o döngüde sıkışıp kalmamıza neden oluyor. Yine aynı şekilde stres konusu. Aslında stres insan için iyi olduğu yerler var. Bir köpeksiz kova oluyorsa ya da daha ilkel zamanlara gittiğinizde avcılık yaparken ve insanlar için çok yararlı. Çünkü bir aslan kova oluyorsa adrenalin salgılanmalı, stres hormonu çalış, stres yap. Vücuttaki kan basıncını, kalp atış hızını arttırarak sizin o anda daha hızlı kaçabilmenizi sağlaması adına çok faydalı. Ama günümüzdeki şartlara bakarsak kronik stres dediğimiz şey, insanın yarın sunumum var, yarın sunum yapacağım, sürekli bunlara odaklanıp düşünerek kendini germesi sonucunda bazen makas açılabiliyor. Çok uzun süre boyunca kronik strese maruz kaldığımızda ne oluyor? Vücut sürekli savaş ya da kaç modunda çalıştığı için belli yerlere çok yüksek enerji gönderirken gerekli yerlere vücudun sağlığı için atıyorum bu bağışıklık sistemini düşürmesine neden olabiliyor. Çünkü yeterli enerji yok. İnsan bir konuda çok obsesif takıntı haline getirmiş. Sürekli onu düşünüyor. Bu iş olabilir, kişi olabilir, bambaşka şeyler olabilir. Ama buna sürekli maruz kalmak bağışıklığı düşürüyor ve bizim hasta olmamızı, daha kolay hasta olmamızı ya da çok düşündü, işte çok takıntı yaptı, verem oldu gibi sözler var. Aslında bunun arkasındaki bilimsel neden bu? Çünkü insan o düşünceye aslında psikolojide de insanlar birçok zaman gidip o takıntı haline getirdikleri ya korkuları, geçmiş yaşadığı kötü tecrübeler çünkü enerjisinin çok büyük bir kısmını aldığı için artık çok sağlıklı düşünemez hale gelebiliyor. Ve yine ilk bölümde girişte söylediğim insan düşünerek sadece düşüncesini ben şu an ne düşünüyorum, hangi kötü deneyimime sürekli düşüncelerim gidiyor ve benim enerjimin ciddi bir kısmını alıp benim diğer işte bu üretkenlik olabilir, iş çalışma şevkiniz olabilir, birçok odaklanmanız gereken durumdan çalıp aslında geçmiş ya da gelecek kaygısı sizin hayatınızı çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Aslında kaygı bu bizim aslında birçok değindiğimiz konu. Geçmişte yaşanan kötü tecrübeler, gelecek kaygısı hepsi aslında gün sonunda sizin düşünmenizle oluşan şeyler. Aklınıza gelmesi, bir şeyin size imgeyle hatırlatması, bir müzik dinlemeniz ya da bir düşünce. Yani şuraya gelmek istiyorum. Kitapta denilen şey bunların hepsi düşünceyle oluyorsa biz bu düşüncelerin yerine daha iyi düşünceler koyarsak bu sefer beyin nasıl geçmişteki bir tecrübeyi imgeyle hatırladı ve o an yine o kimyasalları salgıladıysa biz daha iyi şeyler düşünerek de bu kuantum alanındaki tüm olasılıkları kendimize çekebiliriz diyorlar. Yine niyeti anlattığı bir bölüm var. İnsan bir şey niyet ettiği zaman nöron gruplarının nasıl bir araya geldiğini ve bunu başarmak için çok ciddi bir şekilde aslında etki sahibi olduğunu, hani işi kafada bitirmiş diyoruz ya, gerçekten aslında bu kitabı okuduktan sonra bir şeyi beyinde başlayıp bir düşünceyle başlayıp kafada bitirme konusuna İnancımın arttığını söyleyebilirim. Yine kendi kültürümüzde de olan, dinde de olan, dinlerde de olan aslında dua mekanizmasında birçok yerde kitabın aslında bu burada duaya tekabül ediyor. Ya dediğim çok yer oldu. Çünkü burada terapi ya da meditasyon diyelim daha doğru olur. Meditasyon anında çok odaklı bir şekilde bilincinizi zaten oraya odaklayıp istediğiniz bir şeye ya da yaşamak istediğiniz bir gerçekliğe yaşıyormuş gibi hayal ediyorsunuz. Çok gerçekten odak bir haldesiniz. Mazlumun duası kabul olur hikayesi aslında biraz bana burada benzeşti. Çünkü neden mazlumun duası kabul olur? Çünkü çok odaklıdır yani. Bir şey yaşamıştır, bir şey üzülmüştür, çok odaklıdır ve o odak anında bir şey ister. Ben buna benzettim. Çünkü orada da kitapta da bir üst enerji sınıfını olduğunu söyleniyor. Yani sen bir enerji sınıfın ama senden daha üst bir enerji sınıfı var. Ve ondan aslında bir şeyleri istiyor gibisin. Öyle bir yapı var. Bu da ben duayla çok çok benzetmeme neden oldu bu durumu. Ve gerçekten Allah'ım bana şunu ver, şunu ver, bunu ver diye söylenen bir duayla gerçekten çok çok odaklı bir şeyin acısını çekmişsiniz. Ettiğiniz dua çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Burada da niyet kısmında çok güzel açıklamışlar. Ve geldik programın kapanışına. Genel bir toparlama yaparsam ben kitabı okurken biraz ön yargılı okudum. Çok böyle hani dikkatimi çekmemişti. Ama okudukça en azından yani yine şunu sorarsanız kitap sonundaki meditasyonları ne kadar yaptınız derseniz yapmadım. Ama düşünce yapımı bu kitaptan sonra çok değiştirdiğimi düşünüyorum. Yani birçok şeyi ana geri dönmek, şu an ben ne düşünüyorumu kendi kendime soruyorum. Daha önce sorduğumu da hiç hatırlamıyorum. Çünkü ya geçmiş ya gelecek sürekli bir karmaşaydı. Ama şu an ben ne yapıyorum? Şu an bunu düşünmek istemiyorum diyebiliyorum bazı konularda. Ama eskiden bu düşüncenin arkasında yatan felsefe, insan düşününce beyinde ne olur çok bilmediğim için kitabın bana çok büyük faydası olduğunu söyleyebilirim. Bu konularla da alakalı olmak isteyen, merak edenlerin, hele ilgisi olanların kesinlikle ve kesinlikle Doktor Joe Dispenza ile tanışmasını, yani kitapsal olarak söylüyorum, öneriyorum. Bu kitabı çok başarılı. Bu kitabından direkt başlayabilirsiniz. Bir başka bölümde, bir başka kitapla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.